Merhaba arkadaşlar. Keyifler nasıl? Özlediniz mi beni? Comeback Radyo 13. bölüm ile karşınızdayım. 13 uğursuz derlerdi, inanmazdım. Bu bölüm beleş bir bölüm olacak. Bu bölümde para alamayacağım. Çünkü ne oldu bilmiyorum. Son birkaç gündür sadece ben değil, Türk kullanıcıların birçoğu reklam alamamaya başlamış. Ve günlük kazançlar da sıfırlandı. 0.1 olarak falan gösteriyor. Hani sadece kendim olsam şey derdim. Kesin işte bu bana mesaj atıp Efe abi işte bilgisayar laboratuvarından 10 bilgisayardan hepsinden girip 10'ar kere reklamlara tıklıyorum falan diyen arkadaşlar yüzünden hesabımı blokladılar falan veya işte reklam vermiyorlar falan diye düşünürdüm. Neyse ki başkalarına da oluyormuş. Tabii şöyle bir şey olabilir. Mesela büyük sitelere giriyorum. Büyük kanallara giriyorum. Gene Türk. Onlarda çıkıyor reklam, onu da anlamış değilim. Ya şundan korkuyorum. Hani bizimkiler, baştakiler falan veya yetkili her kimse bunu görüp böyle ooo amatörlerin cebine 3 kuruş para giriyor. Hemen bunu engellememiz lazım. Gençler filmcilikte ilerliyorlar falan. Hemen engellemeliyiz falan bunu deyip oraya da taş koymuş olabilirler. Hiç şaşırmam. Önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ama gerçekten yani hani kim yaptıysa gerçekten bunun salakça bir sebebi varsa, çünkü biliyorsunuz salakça sebepler yüzünden YouTube kapanıyor. Millete RTÜK cezası geliyor. Bir ton şey oluyor. Hani bu sebepten dolayı Türk kullanıcılarından reklam kaldırıldıysa helal olsun diyorum yani. Bizim cebimize ayda giren 250-300 TL'nin hesabını yapıyorsanız, 49 milyon euroyu unutup onu görmeyip bu 250-300 TL'nin hesabını yapıyorsanız helal olsun yani. Yani kararlısınız değil mi abi, insanları, filmcileri, amatörleri rahat bırakmamaya, nefes aldırtmamaya. Normalde aslında bu podcast yapmamın sebebi view'lardan para kazandığım için. Normalde biliyorsunuz ben hani konuşma videoları yapmayacağım falan diyordum. Ama en azından hem muhabbet ederiz hem de sizlerin yolculukta dinleyebileceği bir MP3 olur. Hem de view'lardan ben de kazanç elde ederim. Ki ediyordum. Düşüncesiyle yapıyordum. Bu seferki beleş olacak. Eğer arkadaşlar devamlı mesaj atıp durmasaydı abi yeni podcast ne zaman falan diye. İşte abi geçen hafta New Vegas podcast yaptın, yenisini yapmayacak mısın falan diye. Devamlı sorup durmasalar büyük ihtimalle bunu biraz bekletirdim açıkçası. Şu reklam olayı çözülene kadar. Demek ki dinleniyorum arkadaşlar. Demek ki seviliyorum. Bu da çok güzel bir duygu. Belki anlatmışımdır. Çok gençken, 2001 senesinde falan böyle yeni yeni mizah yazıları falan yazmaya başlamışken, internet sitelerine falan, internetteki dergileri falan, bir gün ünlü olacağım diyordum kendi kendime. Çok değişik bir duygu. Bir taraftan devamlı bir şeyler çalışıyorsunuz, bir taraftan kafanızın içindekileri biliyorsunuz, potansiyelinizi biliyorsunuz ama siz hariç hiç kimse bilmiyor. En yakınınız bile, birlikte çalıştığınız insanlar bile bilmiyor. Gelecekte neler olabileceğinin farkındasınız ama siz hariç başka kimse farkında değil. Gerçekten şansım yaver gitti, ünlü oldum. Ama zengin olacağım dememiştim zaten. Çok ilginç bir duygu gerçekten arkadaşlar. Yani hani yolda böyle insanların devamlı göre fotoğraf çektirmesi falan. Ondan sonra fotoğraflarını böyle Facebook'a koyup hava atması falan. Ama bir yandan da benim böyle ayın sonunu nasıl getireceğimi düşünmem falan. Gerçekten çok ilginç bir duygu. Bir taraftan da bu işten malı götürmüş insanları kıskanıyoruz tabii. Gittim hemen Şahan'ın yeni filmine bir bastım. Hani herkes şey falan demiş. Film rezaletti, çok kötüydü falan. Abi ben filmi seyretmedim ki. Romantik komediden bana ne ya? Şahan kızmıyorsun değil mi abi? Beni gizlice takip ettiğini biliyorum. O değildi arkadaşlar, bunun muhabbetini yapıyoruz. Bunu harbiden de ciddiye alan insanlar oluyor. Umarım gene yazmazlar sözlük sitelerine falan. Bu adam Şahan'ı kendisini takip ettiğini düşünüyor. İşte paranoyak veya işte megaloman falan. Hayır arkadaşlar, Şahan'ın gerçekte beni takip ettiğini düşünmüyorum. Az önce şaka yaptım. Herkes şey falan demiş. İşte 15 liram boşa gitti, 17 liram boşa gitti filme falan. E abicim 3 tane Recep İvedik'ten sonra başka tür bir film çekince daha iyi olacağını mı bekliyordun yani? Daha kaliteli bir film çekeceğini mi bekliyordun? Şahan da kendini kanıtlamaya çalışıyor. Film çok harikaydı Şahan abi falan diyen herkesin tweetlerini retweetlemiş. Şahan'a giriyorsunuz, kendi yazdığı hiçbir şey yok. Devamlı başka insanların yazdıklarını retweetlemiş ama hepsi çoluk çocuk böyle. Amacı ne onu da anlamış değilim. Bakın beni sevenler de var mı falan, öyle bir şey mi demeye çalışıyor? Biz 7000 küsür kişi bir bastık. Tamamen sana kıldığımıza, yanlış anlama. IMDB de nedir ki falan, haklısın. Dürüst olmak gerekirse birincisi abicim sen niye o kadar zenginsin? Birinci kıskançlığımın sebebi o. Sen niye o kadar zenginsin abi? Biz kaliteyi tercih ettiğimiz için mesajlı, düzgün insanlara hitap eden, içine bir şeyler anlatan, boş olmayan, orijinal bir şeyler yapmak istediğimiz için site acıldı, sitevi bile kapattılar yani. Sitenin sahibi bile şey dedi yani. ben riske giremem deyip siteyi kapattı. Daha büyük projelerim var. Benim yüzümden herhalde hapse gireceğini falan düşündü. YouTube'dan 3 kuruş kazanmaya çalışıyoruz. Adamlar reklamları kesiyor. Türk kullanıcılarından. Neden olduğunu kimse bilmiyor. İnşallah teknik bir arızadır yani. Ama o 200-300 lira o para da artık gelmiyor yani. Biz bu problemlerle uğraşırken sen de fazladan aldığım 3 tane spor arabayı garajıma sığdıramıyorum, dışarıya evin önüne nasıl koyarım problemiyle görüyoruz gazetelerden. Bunlarla falan uğraşıyorsun. Tabii esas isyanım buna değil. Esas isyanım bu kadar en üstte olan komedyenlerden biri olmana rağmen, hatta kazanç olarak falan düşünecek olursan Cem Yılmaz'la kapışacak durumda olmana rağmen bu kadar kötü işler çıkartman. Hem çekim kalitesi olarak hem konu olarak hala da bu kadar kötü işler çıkartman. Tabii ki tercih senindir. Saygımız sonsuz yani. Hedef kitleyi kafanda belirlemişsin. Onlara hitaben yapıyorsun. Ama işte dediğim gibi insan gene de isyan ediyor. Yani sinirlenmişsin, boşuna sinirlenme. İşte IMDb'ye bir bastık falan diye. Hani o da bizim eğlencemiz. Biz de trolleyerek eğleniyoruz. Seni Yunanlılara itelemedik diye dua et bence. Yakında o da gelecek, hiç merak etme. Hani Atilla Taş zamanında ben gündeme geleyim de nasıl gelirsem geleyim deyip yam yam style'ı çekti ama demek ki nasıl gelirsem geleyim mantığı her zaman için doğru değilmiş. Adamı gerçekten rezil ettiler. Bakalım seni de itelecekler mi herhangi bir ülke? Başka bir ülke bekliyorum artık. Kıbrıs Rum kepsemi falan olabilir. Evet, dikkat ettiyseniz sesim biraz daha canlı geçen haftalardan. Özellikle mesela geçen hafta aşırı yorgunken zorunlu olarak zaman çok sıkışık olduğu için ve birçok şeyi aynı anda yapmam gerektiği için bayağı yorgunken kaydetmiştim. Özellikle geçen hafta falan çok böyle uykulu uyuşuk bir sesim çıkmış. Zar zor duyuluyor. İnsanın daha çok uykusunu getiriyor. Hani uykusunu açmaktansa. O yüzden bu hafta onu düşünüp duruyordum. Şimdi normalde antrenmana gitme önce yapamıyorsunuz. Çünkü gündüz olduğu için aşırı bir gürültü oluyor. Akşam geldiğiniz zaman da aşırı yorgun oluyorsunuz. Bir o yüzden uykulu oluyorsunuz. Artı evde herkes yatmış olduğu için geç saatte. Bir de onları uyandırmamak için mümkün olduk abi. Kısık sesle konuşuyorsunuz. Bu hafta böyle şanslı zamanıma denk geldi. Bundan sonra da şey düşünüyorum. Antrenman olduğu zamanlar nasıl yaparım falan diye düşündüm. Gündüz yapmayı düşünüyorum. Gündüz ama işte ortada bir oda var böyle tam evin iç kısmında. Pencereleri falan olmayan. Orada falan yapmayı düşünüyorum. Rahatsız olacak ama denemeye değer. Yere oturup şöyle bağdaş kurup şey yaparım. Kaydımı yaparım. Geçen hafta sonu buluşma yapacaktık. Ne yazık ki yalan oldu. Tam o gece ne yazık ki yediğim pizzadaki acı biberlerden dolayı büyük bir sancıyla uyandım. Eğer yani sabah değil de akşamüstü 5'te falan yapalım dese geçecekmiş. Bu sefer harbiden korktum ha, midemi deldim falan diye. Ülser olacağım veya midemi deldim falan diye. Hastaneye gitmem gerekecek diye bayağı korktum yani. Neyse ki gene de düzeldi. Bundan sonra acıdan uzak durmaya çalışacağım mümkün olduğu kadar. Her seferinde aynı şey diyorum, her seferinde de oluyor ya. Şimdi bak ikinci çayı koydum mesela, bu çay yüzünden de inşallah mideyi bozmayız. Sonuç itibariyle arkadaşlar, bir daha zaten hani buluşma olduğu zaman ben şeyden sonra düşünüyorum artık. 16-17 Şubat gibi falan düşünüyorum. Tam o sırada işte bu bizim klip de bitmiş ve yüklenmiş olacak. Hatta hep birlikte falan belki bir yerde toplanıp seyretme şansımız olabilir. Birisi laptop falan getirir, böyle bir laptopta seyrederiz. Öyle bir şey olabilir belki. Ama sonuç itibariyle bir dahaki sefere şu tarihte buluşmam var falan dersem eğer arkadaşlar, kesin evden çıkmadan önce bir daha bir Facebook'a, YouTube'a falan bakın yani. Ya o kadar fenaydım ki mesajı eşime yazdırdım yani. Onu yazan ben değilim, o hastalandım buluşma iptali. Yazan ben değilim yani, eşime yazdırdım. Ama 4-5 saat sonra düzeldik. Ertesi gün Carrefour'a gittik. Kasiyer arkadaş şey diyor. Abi diyor, okuduk hastalanmışsın, geçmiş olsun falan. Çok ilginç bir duygu ya. Facebook'ta yazdım, kimse inanmamış ha. Abicim ünlü değilsem sen niye tanıyorsun beni? Sen tanıdığına göre demek ki ünlüyüm değil mi? Olup olmamak ya şu anda çok aşırı önemli değil. Sadece insanı mutlu ediyor. Yolda milletin görüp böyle selam vermesi falan. Hani gaza getiriyor. Çünkü biliyorsunuz bizim başka hiçbir gazımız yok yani. Başka motive edici bir şeyimiz yok yani. Bir tek bu var. İnsanların gelip işte tanışması falan. %90 erkeklerin tabii. Bayanlar gelmiyor. İzmir'de olunca. İzmir'den bayan olarak kaç? 4 kişi falan geldi toplam. Bütün toplamda yani 4 kişi. Ya 4 ya 5. Onun haricinde ne yapıyorlar? Bir, kendi aralarında fıs fıs fıs fıs konuşuyorlar. İşte o hoca değil mi ya? Evet hoca ya falan. Hadi ona eyvallah. İkincisi ah ah ah ah falan diye gülüyorlar böyle kendi aralarında konuşuyorlar. Ben duymuyorum sanıyorlar. Üçüncü grup uzaktan fotoğraf çekenler. Koşturup böyle hani aklı sıra ben fark etmiyorum falan sanıyor. Koşuyor böyle önüme geçiyorlar. Sonra işte arkadaşını çekiyormuş gibi yapıp bana doğrultup beni çekiyor falan. Tam bu İzmir yani İzmirliler anlar bunu. İzmir'de oturmuyorsanız yok lan uyduruyordur o kadar da değil falan diyorsunuzdur belki. Bunu bir tek İzmirliler anlayabilir yani. En son birisi dil attı ya uzaktan. Dil yolladı hani öpücük yollamaya geçtim biri dil yolladı yani. Yani neden arkadaşlar gelip insan gibi tanışmıyorsunuz ki? Buradan hadi söyleyeyim yazmayacağım hiçbirinize yazmayacağım söz. Evliyim abicim zaten yani. Yazma gibi bir şansım da yok yani. Gelin insan gibi tanışın, konuşun, geçin gidin. Ya bir de daha ilginci de şu yani. Güzel olanlar daha böyle kendine güveni falan oluyor. Daha böyle samimi oluyorlar. Hani daha böyle yazılma ihtimali olanlar daha samimi oluyorlar aslında. Bu böyle ayvana yazacak mı falan diyen veya uzaktan dil atanlar falan. Direkt kezbanoidler yani. Bir bayan gelmişti hatırlıyorum. Çok aşırı genç böyle liseye falan değil benim yaşlarımda falan yani. İşte sizi tanıyorum falan. Standart herkese söylediğim, sorduğum soruyu sordum. YouTube'dan üyeliğiniz var mı? YouTube account'unuz var mı? Yani YouTube'dan hesabınız var mı falan diyordum. Böyle bir şaşırdı tamam mı? Nasıl yani falan. YouTube'dan diyorum hesabınız var. Yok zaten ben erkek arkadaşımla seyrediyorum diyor. Abi sana yazıyor olsam YouTube hesabı mı sorarım? Bir. İkincisi de sence sana yazar mıyım? Bir de o var yani. Nasıl bir özgüven patlaması var? Kurtulamadık, kaçamadık gitti ya. Evlendim gene kaçamadım yani. Okuyorlar Yılmaz Özdil'i. Yılmaz Özdil basıyor gazı bunlara. Yeni mesela ben size Kezban kreasyonunu tanıtayım. Uydurma veya hayal ürünü değil yani bu gerçek. Yeni Kezban kreasyonları. Şöyle açık kırmızı pijama altı. Açık kırmızı pijama altı. Ama M olacak. Yani o popo L olabilir o önemli değil. Pijama M olacak çünkü hani M giyiyorum demek için. Bakın kızlar ben hala M giyiyorum demek için. O darlıktan içindeki babaanne donu gözükecek. Yani muhafazakarlığımı kaybetmedim. Bak içimde donumu gösteriyorum ama babaanne donu gösteriyorum. Doğu batı sentezi yapıyorum. Ve açık kırmızı pijamanın, bak eşofman değil eşofmanın ne olduğunu biliyoruz. Pijama bu. Açık kırmızı pijama altının üzerine de simsiyah yarım çizme. Ve tabii ki pijamanın paçaları çizmenin içine girmeli. Üst taraftaki ceket de battaniye kumaşından yapılmış olmalı. En böyle tüylüsünden. Çantalarda bir değişiklik yok. Çanta normal. Yeni kreasyon. Ve işin ilginci bu. Hani şey falan diyorlar. Varoş kızlarla niye dalga geçiyorsunuz? Varoş kız falan değil ki. Tipine bak. Direkt bildiğin İstanbul entel kızı neyse tip olarak. Bu bayan da öyle. Nasıl bir doğu batı sentezinin arasına sıkışıp kalmış insanlar. Hep işte diyorlar İstanbul kızları çok çirkindir falan. İzmir kızları güzeldir falan. İstanbul'a gidiyorum kızlar giyinmesini biliyorlar en azından. Yani külotlu çorabın ne olduğunu biliyorlar. Siyah külotlu çorap. Üstüne etek falan giyiyorlar. Bizim burada külotlu çorabı pantolon sanıyor bayan. O öyle pantolon gibi giyip geziyor yani. Ya şaka yapıyorum sanıyorsunuz değil mi? Bir gelin Allah aşkına bir hafta bir gezin ya. Yani benim şahsi görüşüm İzmir kızlarım, İstanbul kızlarım deseniz bence İstanbul kızları bir adım daha önde diyebilirim. Yani entel dantel ben onları tercih ederim yani. Biraz modifikasyonla, biraz anneler babalar dikkat etse çok daha iyi şeyler ortaya çıkabilir diye düşünüyorum. Mesela bence en çok dikkat etmeye gereken artık kızınıza, artık şunu anlayın bence yani. Kaç nesildir bunu anlayamadılar. Kızınıza muhafazakar isim koymayın. Muhafazakar isim koyduğunuz zaman siz sanıyorsunuz ki böyle evinde oturan işte çay yapan, on parmağında on marifet falan. Üniversiteden mezun olan, bankacı olan falan. Hayırlısıyla bir kocaya giden birisi olacak sanıyorsun ama o hiçbir zaman olmuyor. Tam tersi oluyor. Ne kadar böyle piercingli, dövmeli, full emo makyajlı, Evanescence'çı kız varsa hepsinin isimlerine bakın. Hatice, Kezban, Sadakat, Ümmü Gülsüm, Neriman. Kızlarınıza babaanne ismi koymayın artık anneler babalar. Babaanne ismi koyunca size tepki olarak emo oluyorlar. Hele ki şey hiç yapmayın yani. Hani ben entel ismi koymak istiyorum ama aynı zamanda muhafazakarım. İşte Hatice Su, Ümmü Gülsüm Aleyna falan. Oku oku bitmez abi o senin kızın üniversiteye gidecek adını kodlayacak ya. Hiç mi acımıyorsun yani? Ha oğlunuz olsa da Efe ismi artık koymayın. Yabancılar gelecek Efe'den başka isim yok sanacaklar. veya Efe çocuk demek falan sanacaklar. Hani çocuk doğuya böyle bebek, bebek aşaması, ondan sonra Efe oluyor. Ondan sonra bir 10 sene sonra falan genç falan. Sonra işte yaşlı diye gidiyor falan. İstanbul'dan gelen arkadaşlar hep şey diyordu, abi İzmir'de kızlar teklif ediyor diyorlardı. Bizi kandırmışlar falan. Ulan bize de İstanbul'da kızlar teklif ediyor diyorlar. Ki aslında benim çıktığım birçok kız İstanbulluydu yani. Ben biraz medeni cesareti az olan bir insan olduğum için zamanında. Ama gene de İstanbul buna rağmen yaşanacak yer değil yani. İzmir'e alışmış biri olarak. Sizin alışmış olduğunuz çoğu şey bana acayip, acayip acayip geliyor. Acayip derecede acayip geliyor. Biz yürüyoruz yolda, böyle iki taksici neredeyse kaza yapacaklar. Ha, iniyorlar böyle. Seni öldüreceğim, seni bitireceğim. Öldün oğlum sen, bittin, geberdin bilmem ne. Tutmayın lan beni falan filan. Lan 5 saniye 10 saniye sonra hiçbir şey olmamış gibi binip gidiyorlar yollarına. Sonra anladım ki bu taksicilerin stres atma olayıymış yani. Böyle streslerini atıyorlarmış. Ya 2 gün 3 gün kalıyorum, gerçekten çok acayip şeyler yaşıyorum. Bir gün İstanbul'da iki arkadaşla, onlar alışkın tabii, şaşırmıyorlar artık. Gece yolda geziyoruz. Bir tane kadın sardı bize, ama kadın inanılmaz sarhoş. Kadından zor kurtulduk. Neredeyse beni evinize götürün falan diyecek yani. Açık açık söyleyecekti yani. Bir açık açık söylemediği kaldı yani. Şey falan diyor, gençler diyor işte, boş verin diyor, bol bol düzüşün falan diyor böyle. Kadın tek, ufak tefek bir şey de yani. Hani travesti falan da değil. Biz 3 kişiyiz, 3 erkek. Ve kadın inanılmaz sarhoş. Hani nereye götürsek gidecek falan. Neyse ki çirkin yani, onun da savunma mekanizması çirkinlik herhalde. Yazık, kim bilir ne yaşadı yani. Kafayı yemiş kadın. Veya normalde yani şöyle, normalde normal bir hayatı var gibi, öyle kıyafeti falan düzgün yani. Sokak delisi değil yani. Çok ilginç. Sonra bir yere kadar geldik, dedi işte ben buradan karşıya geçeceğim artık. Herhalde anladı bizden iş çıkmayacak. Hala daha merak ederim o kadın sağ salim eve vardı mı? Çünkü o haldeyken tanımadığı, böyle o saatte bile tanımadığı erkekleri o şekilde sararak falan eve varması gerçekten zor. Hele ki İstanbul'da yani. İzmir'de bile zor. Bizim buranın acayiplikleri bambaşka. Bizde mesela şey yaparlar, sahte beat satarlar. Bilmiyorum İstanbul'da da var mı aynısından da. Bunun mantığını yani düşünüp, yani durup da böyle, abi bunun mantığı nedir acaba diye düşündüğün zaman ne olabilir sizce? Hayır, bir şeyin sahtesini satıyorsan alıcıyı kandırmak için satarsın değil mi? Alıcı da bunun sahte olduğunu biliyor, satan da biliyor. O zaman niye boktan bir ürünü üstünde B yazıyor diye o paraya satıyorsun ki adama? Bunun tek bir açıklaması olabilir herhalde. Adam o kulaklığı sadece şekil yapmak için takacak. Ve bu sayede orijinal beat alanlar da almaz bence. Bana şu anda bedava verseler satarım yani. Kesin eminim yani. Bedava verseler satarım abiciğim. Zaten düşünecek olursanız o kulaklığı kaldıracak bir aletinizin de olması lazım yani. MP3 çalarım, MP3'leriyle kaldıramazsınız. Wow falan çalması lazım. Sahte iPhone mesela. Yani diyor ki, abi diyor, buradaki kezbanlar nasılsa aradaki farkı anlamaz. Al sen bunu. Niye boş boşuna para veriyorsun? Al sen bunu. Koy şöyle masanın üstüne. Çalınırsa da sorun değil zaten. Zaten aradaki farkı anlayabilecek zekadaki kız da senin işin olmamalı. Bunu da merak ediyorum mesela. Hani sahte mal satan her ülkede vardır. Ama sahte mal satıp alıcısı da bunu bilerek sahte mal alan var mıdır acaba? Sırf böyle göstermek için. Bugün işte bir iki saat dışarıya çıkalım dedim. Gördüğümüz acayipliklerden bir tanesi. Sahte beatsçi. İkincisi, saat satan zincirlerin. Zaten hepiniz görmüşsünüzdür. Merak edip şöyle geçerken bir markalara bakayım dedim. Türkiye İş Bankası markalı saat satıyorlar. Hiçbir yerde bulamayacağınız markalar var adamlarda. Üçüncüsü de afiş vardı bir tane. Tiyatro için oyunculuk eğitimi verilecektir falan yazıyor. Parantez içinde 18 yaş üstü için falan diye. Bir anda direkt aklıma gelen, sizin de aklınıza aynısı geldi şimdi değil mi? Direkt aklıma gelen, ulan erotik tiyatro mu acaba ya falan. Ondan sonra düştü jeton. Hayır, erotik tiyatro eğitim versen ne olacak? Oynayabilecek misin sanki yani? Ama işte 18 lafını görüyorsun ya. 18 lafını görünce hemen insanın aklına direkt erotik geliyor yani. Hani ne yapacaklar? Erotik tiyatro, erotik şaka falan mı yapacaklar? Şeydeki gibi erotik shoplarda yazıyor ya. Erotik şakalar. Bir şey diyeceğim. Birisi hayrına, şu erotik şaka ne demek? Söyleyebilir mi? Utanıyorsanız özelden de yazabilirsiniz yani. Abi ben gittim erotik şopa. Ya yok mu abi içinizde erotik şopa gitmiş? Vardır ya. Olmamasına imkan vermiyorum yani. Abi ben gittim erotik şaka neydi diye sordum falan. Şu falan dediler. Çünkü aklıma gelmiyor yani. hayal gücüne güvenen bir insanım ama bunu hayal edemiyorum. Şey mi acaba, hani el sıkışıyorsun, el ondan sonra kopuyor falan. Ha ha ha şaka falan diyorsun, o mu yani? Onun erotik versiyonu. Gösterip de vermemek yani. Eğer oysa bizim bütün gençliğimiz zaten erotik şaka yani. Türkiye'de yaşayan Türk erkeğin, abazan Türk gençliğinin zaten hayatı erotik şaka yani. Yine aynı şekilde bir yabancı bunu anlayamaz. Ne demek what does it mean? Gösterip de vermemek. I show you but I don't give you. What does it mean? Hemen açıklayayım sana Johnny. Mesela bayanla takılırsın, her yere gidersin. Sinemaya, yemeye, içmeye, ders çalışmaya falan. Sonra seni evine çağırır falan. Evine gidersin. Sonra der aa hadi şu yatağa girelim, girersin falan. Ondan sonra ay çok sıcak olmuş, hadi soyunalım, çırılçıplak olalım. Tamam, soyunursun falan. Sonra kıza dokunduğun anda ay sapık. Ben seni oysaki arkadaş olarak görüyordum falan. Evlenmeden olmaz. Ben çok namuslu bir kızım. Şu ben çok namuslu bir kızım evlenmeden olmaz lafıyla ilgili ne yazık ki fazla derine detaya giremeyeceğim. Çünkü halka açık bir konuşma bu. O yüzden seviyeyi de fazla da yere de indirmemek lazım. Yere indirdik, yerin altına sokmayalım bari. O yüzden sadece size özet geçmekle yetiniyorum. Nedenini sormayın, sadece sözüme güvenin. Bir kız size ay evlenmeden olmaz ben çok namusluyum diyorsa anında uzaklaşın oradan. Kaç. Oradan kaç. Bak hala duruyorsun. Kaç diyorum sana, kaç. Bir kız ikide bir de namus sözü ediyorsa ben çok namusluyum, ay işte ben koparılmamış çiçeğim bilmem ne, kocam mocam falan diyorsa oradan kaç. Net söylüyorum. Ne yazık ki bunun gerekçesini söyleyemeyeceğim. Ya bak hala oturuyorsun. Abicim bırak o kek mek ne varsa, bırak kaç yani. Masadaki o yarım keki bırak git yani. Hadi tamam öz sütte falan yiyorsam onu geri gelip sardırıp götürebilirsin de. Neyse bakın, bir daha hayatınızı kurtardım yani. Kaçıncı hayatınızı kurtarışım oluyor? Hayatımız erotik şaka abicim bizim. O erotik shoplardan da İzmir'de çok fazla açıldı son birkaç senedir. İstanbul'da bile o kadar olacağını sanmıyorum. Direkt taşlarlar çünkü öyle bir şey açsalar. Tabii ki alt katta değil. Vitrine içeriye bakamıyorsun. Birinci katta. O kadar da modern değiliz yani. Batı'nın ahlaksızını aldıysak o kadar almadık. Eskiden hatırlıyorum mesela reklamlarımıza kadar erotiktik. Hani Rütük geldi işte, daha böyle televizyon muhafazakar oldu. Kalite düştü falan ne yazık ki diyemeyeceğim. Kalite bence aynı kaldı. Sadece zihniyet değişti. Şeyi falan mesela çok net hatırlarım yani. Benim doğduğumdan beri, işte 80'li yıllardan beri yani, 3 kuşak reklam türü olmuştur. 3 kuşak reklam furyası olmuştur. Bilirsiniz bu reklamı yapan adamlar aşağı yukarı aynıdır yani, suyun başını tutmuş kişiler. İşte 5-6 kişi veya kaç kişiyse. Büyük ihtimal işte onlar 3 kere değişmiş yani, değiştiler. İlki 80'lerde yapılan reklamlarda. Bir şeyin reklamını yapacak. Ahmet bisküvi, Ahmet bisküvi, Ahmet bisküvi tercih edin. Ahmet bisküvi, Ahmet bisküvi. Çayın yanında Ahmet bisküvi tüketin. Diğer bisküvileri değil, Ahmet bisküvi tercih edin. Ne kadar düzgün Türkçe konuşuyorsun abi. Sırf senin hatırına tercih edeceğim, tamam. İkinci kuşakta bu erotik reklamlar furyası. O da işte özel kanallar başladıktan sonra. Star, Teleon, Show TV. O dönemlere denk geliyor yani. 90'larla 2000'ler arası falan. Reklamlar başladı mı beni odama yollarlardı falan. Bir deodorant reklamı olacak. Ben hep öyle sanardım yani. Kadınlar deodorant sıkmadan önce çırılçıplak soyunuyorlar. Öyle sıkıyorlar deodorantı, ondan sonra tekrar giyiniyorlar falan. Birkaç tane öyle direkt hafızama kazınmış reklam vardır yani. Duş das vardı mesela. Duş das. İlk duş yerlerinden böyle Türkiye'ye gelen. Yani onun mantığını da anlamış değilim yani. Kadının memesi gözükünce daha mı çok alınacak? Gerçi şimdi dikkat ettim de mantığını şimdi anladım abi. Bakın direkt ismi aklımda kalmış. Bir tane daha deodorant reklamı vardı. Bir erkeğin arabasıyla bir kadının arabası kaza yapıyor falan. Kadın ama direkt böyle şey, Doğu Avrupa Balkanlardan getirmişler yani kadını. Kaza yapınca işte kadın bağırıyor çağırıyor falan. Adam böyle kokluyor falan, kokusunu alıyor kadının. Hayal ediyor falan ondan sonra böyle. Kadını deodorant sıkarken falan. O furya zamanında bitti. Neredeyse banka reklamlarını falan da yapacaklardı. Bakın götüm ne kadar güzel. Siz de eğer beğendiyseniz Ahmet Bankası'nı tercih edin. Şimdi üçüncü furyada muhafazakar reklamlar. Her şeyi Osmanlı'ya bağlamak. Ama her şeyi ya. Ya Murat Bey diye üzerinde vezir padişah resmi olan kaşar satılır mı ya? Adam Coca-Cola satıyor. Coca-Cola'yı Osmanlı'ya bağlıyor falan böyle. Bildiğimiz her zaman içtiğimiz çorba bir anda adı Osmanlı. Ulan hani etli köfteli çorbaydı bu? Bir anda adı Osmanlı çorbasına dönüyor falan. Bildiğimiz çilek vişne suyu bir anda Ramazan şerbetine dönüyor adı. Şu anda bu furyadayız. Herkes birbirine bakıp da bir şeyler yaptığı için çok uzun sürede gelişeceğini sanmıyorum. Hatta geriye de gidecek büyük ihtimalle. X hocanın dediği gibi, biliyorsunuz bazı insanların isimlerini veremiyorum, sonra hakaret davası açıyorlar. X hocanın dediği gibi 2020'de Mehdi evrimi ve Darwinizmi tamamen bitirecek diye haber gelmiş. Said Nursi söyledi diyordu galiba. Said Nursi söylediyse o zaman doğrudur abi. Ona bir şey diyemeyiz. Harbiden de bir hani hedef 2020, 2023 var yani. El ele çalışıyorlar. Zaten bu insanlara hükümetin neden dokunmadığını, her şeye rağmen dokunamadığını, bir jeoloji mühendisleri odasının yazdığı bir kitap var. Evrim gerçeği ve bu hocaların safsataları diye. Benim fark etmiş olduğum bazı şeyleri bu abiler önceden zaten yazmışlar. Onların da aynı şeyleri söylediğini görünce insan seviniyor. Aa doğru diyormuşum diyor. Bu akıllı tasarım olayı zaten. Yaratılışçılık, daha doğrusu bilimsel yaratılışçılık olayının merkezi ABD'dir. Amerika Birleşik Devletleri. Hristiyan evangelistlerin ortaya çıkarttığı bir olgudur. Bunların dini bilimi içine katmaya çalışan kesimden bahsediyorum. Ve o kitapta ben bilmiyordum tabii. O kitapta dendiğine göre bunu da ilk çıkartan kişi Bush'muş. Eski başkan George Bush. Bizimkiler de bu fikirleri alıp Türkçe'ye çevirip kendileri bulmuş gibi pazarlıyorlar. Tabii o arkadaşlar Hristiyanlığın doğru olduğunu anlatmak için bunu pazarlıyor. Bizimkiler İslam'ın doğru olduğunu anlatmak için. Aynı şeyin Türkçesi ama. Hiçbir fark yok. Artı bunun haricinde bizimkilerin yaptığı, çok güzel yaptığı bir şey. 300 tane kitap falan yazmışlar ya. 300 tane kitap, 500 tane bilmem ne falan yazmışlar ya böyle. Nasıl bu kadar çok kitap yazmış olabilirler diyeceksiniz. Şöyle, şu şekilde diyor, Tanrı'yı kanıtladım diyor mesela. Açıyor herhangi bir bilim belgeselini, bilim kitabını falan. Bilmem neyin işlevi, bilmem ne hayvanı, işte astronomide kuazarlar falan. Diyor ki mesela, kuazarlar şöyledir, böyledir. Evrendeki en parlak cisimlerdir. Bir ton böyle yazıyor, uzun uzun uzun kopyalayıp yapıştırıyor oraya. En sonunda diyor ki, işte bakın bu mükemmel yapı kendi kendine nasıl olabilir? Ateistler kendi kendine oldu diyor. Evrimciler kendi kendine oldu diyor. Ve paramparça oldular falan. Bunu her şeye uyarlayabilirsiniz. O yüzden bu kadar çok kitapları var. Diyor ki mesela beynin işleyişi. Açıyor bir ansiklopediyi. Alıyor, kopyalıyor, oraya koyuyor. En sonunda da bir paragraf kendisi ekliyor. İşte bu beynin işleyişi nasıl tesadüf olabilir? Evrimciler kendi kendine oldu demişti. Tesadüfen oldu demiştir. Böyle böyle yazarsın zaten o kadar kitap. Evet şey diyorlardı. O kadar dava açıldı, bu hala akıllanmadı falan. Akıllanmak... La neyi kastettiğinize bağlı tabii. Aslına bakarsanız akıllandım yani. Akıllandım, hatalarımdan ders aldım. Ama hatalarımdan ders almak konuşmayacağım anlamına gelmiyor. O kadarını yapamam, susamam yani, kusura bakmayın. Ama hatalarımdan ders aldım. Bu ikinci açtığınız dava çok güçlü bir dava değil. Bununla da, bunun duruşması pazartesi olacak. Bununla da hapse sokabileceğinizi pek sanmıyorum. Her kim açtıysa, çünkü kimlerden olduğunu da bilmiyorum açanın. Sadece tahmin ediyorum aynı kesim tarafına açıldığını, çünkü birisi sonuçlarını sonuçlanmaz hemen bir tane daha açılmış. Hani ikisi birden tekrarlandı densin falan diye. Ve bundan sonra da büyük ihtimalle beni elinizden kaçırdınız. Keşke biraz daha dikkatli olsaydınız. Biraz daha dikkatli bir dava açsaydınız. Büyük ihtimalle beni elinizden kaçırdınız. Öfkenize mi yenik düştünüz? Neden böyle bir şey yaptınız? Anlamadım. Ve bununla birlikte biraz artık avukatlarla falan kanunları, kuralları falan, hükümleri falan bayağı bir içine daldık. O yüzden şunu söyleyebilirim. Çok büyük ihtimalle Bahadır Voltaire de hapis yatmayacak. Fazıl Say da hapis yatmayacak. Hatta ceza alsalar bile yatmayacaklar. Ama tabii akıllanmazlar da Türkiye'de kalırlarsa onlara uygun bir suç bulunabilir. Ona bir şey diyemem. Bence sonuçlandıktan sonra artık gitsinler yani. Akılları varsa. Olay şu. Bir sene mi, bir buçuk sene mi, iki sene mi, iki seneydi galiba. İki seneye kadar falan ceza alan insanlar, hapis cezası alan insanların cezalarının hükmü ileriye bırakılıyor. buradan yırtıyorlar. Ne oluyor peki? İşte o ona para vermiş oluyor. O ona avukat masrafı vermiş oluyor. O ona herkes birbirine para vermiş oluyor yani. Ekonomi dönüyor böylece. Zaten yani hapishanede yer kalmamış. Yani millet uyuşturucuyla yakalanıyormuş. Uyuşturucuyken otla falan. Onların bile hani hükmünün ileriye bırakılması. İşte yani bu işleri bilen bir avukat olunca bu şekilde korkutup sindiremiyorlar. Mutlaka bir lazım. Yani eğer böyle bir sorunuz varsa bana mesaj atabilirsiniz arkadaşlar. Yardımcı olmaya çalışırım. Çünkü kendi kafamızda avukat bulamama, bizim kafamızda avukat bulamama sorununu hep yaşadık. Bizim gibi tinerci bir avukat abi buldum. Eskiden de tanıyordum zaten kendisini. Bana yardımcı oldu. Yani bu önemli. Seni savunan kişinin senin haklı olduğunu düşünmesi. Çünkü daha önceden de hani savunuruz falan ya falan diyen birkaç kişi oldu ama onlar senin haksız olduğunu düşünüyorlardı yani. Yani şu kadarcık basit bir görüşünü dile getirmenin suç olduğuna inanıyorlardı ama işte ne yapalım falan, savunuruz ya falan. Bunu istemiyorum abi, kaybetsin gerekirse, önemli değil. Gerekirse kaybetsin. Ki kaybetsek bile yani en kötü ihtimalde bile hapse girmem. Bir daha açmaları lazım başka bir şey için. Ki o zamana kadar bu sonuçlandıktan sonra ben büyük ihtimalle zaten gideceğim yani. Ama kaybetsem bile hiç önemli değil yani. Önemli olan beni savunan kişinin buna gerçekten inanarak yapmış olması. Evet, 2020 yılında Darwinizm, evrim falan tamamen bitecek diyor X Hoca. Şimdi bu nasıl olabilir diye düşünüyor olabilirsiniz. Büyük ihtimalle şey diye düşünüyorsunuzdur. Ya işte 7 sene sonra unutturur ya falan. 7 sene sonra sen bunu mu demiştin deyince yok öyle bir şey falan der. İnkar eder falan. İşkenceyle söylettiler falan der. Ben farklı düşünüyorum. Bence şöyle olacak. 2020 yılına geldiğimiz zaman İslam Cumhuriyeti falan, böyle ılımlı İslam Cumhuriyeti'ne falan geçmiş olacağımız için Türkiye'de ne böyle internetten evrimle ilgili bir siteye girme şansımız olacak. Zaten eğitim falan direkt düşecek. Birçok insan İngilizce bile bilmeyecek. Yabancı kaynakları araştıramasınlar diye. Evrimle ilgili belgesel yapan kanallar falan kapatılacak. Yani başka bir deyişle büyük ihtimalle internet direkt böyle şey olur ya, helal internet gelir. Çin'deki gibi hükümet kontrollü internet gelir. Öyle olunca da yani hiç kimse, işte bilim adamları evrimi şu anda kullanıyorlar. Evrimi kullanarak kıtaların ayrılmasını, tektonik plakaları falan hareketlerini inceliyorlar. Yok işte evrimi kullanarak yeni grip aşısı falan buluyorlar. Ya şeyi merak ediyorum mesela, bu Melih Gökçek, Sayın Başkanımız Melih Gökçek tweet atmış. TÜBİTAK'ı tebrik ediyorum. Evrim gibi bir safsatayı artık müfredatına almadığı için. Evet, haklısın. Bütün o saymış olduğum zamanda saymışım. 20 tane üniversite saymıştım. Bunların hepsi bilmiyor. Bizim badem bıyıklı TÜBİTAK'ımız biliyor. Hadi öyle olsun. Olabilir. Peki sen her sene grip aşısı yapıyor musun? Evrime karşı olup, bakın tam ekşi sözlük başlığı yani, bu başlığı açın. Evrime karşı olup her sene grip aşısı yaptıran amca. Ne oluyor mesela her sene? O grip mikrobu ne oluyor mesela? Ben bir amcadan duymuştum mesela, yeni mikrop geldi diyor. Yeni mikrop geldi diyorlar. Yeni mikrop çıktı diyorlar. Neresi mesela bu yeni mikrobun çıkış noktası? Her sene yeni imtihan yapılıyor büyük ihtimalle. Neresi abicim o mikrobun çıkış noktası? Söyle gidelim bulalım direkt, spawning point. Direkt o spawn noktasına gidelim. Çıktıkça indirelim. Şey falan diyorlardı ya. Hayır, o evrimleşme değildir. İşte o antibiyotiği falan zehir sanıyorlar onu. Zehir sanıyorlar. Onu yememeyi öğreniyorlarmış. Hani kediye köpeğe zehirli et falan verirsin ya, yerler ölürler falan. Bu antibiyotiği de zehir sanıyorlarmış. Onu yememeyi öğreniyormuş mikroplar. Ben bunu uydurmuyorum. Ciddi ciddi bunu söylüyor adam. Yaşlı dünya yaratılışçılarıyla bunu söyleyen onlardan biriydi mesela. Evrimi hiç tartıştınız mı? Mesela benim yaratılış neden yanlıştır, yaratılış fikri neden yanlıştır videomu hatırlıyorsunuzdur. İşte şey diyordum. Dünya eğer bu kadar milyon yıl yaşlıysa, o zaman bu insanlar, yaratılışçılar 6000 veya 7000 yaşında evren diyorlar. Bunu nasıl açıklıyorlar falan diyordum. Ondan sonra ilk insan Adem ve Havva ise, o zaman mağara adamlarını nasıl açıklıyorlar falan diyordum. Bu modernize edilmiş, evrim geçirmiş yeni tür yaratılışçılar bunların hepsini kabul ediyor. Şimdi o zaman diyeceksiniz, neyi kabul etmiyorlar? Şunu kabul etmiyorlar. Bir türden başka türe geçti. Yani şey diyorlar. Evet, bu fosiller vardır, doğrudur. nesli tükenmiş yaratıklar vardır, doğrudur. Ama işte bunlar ayrı ayrı yaratılmıştır falan. Bu iddianın sıkıntısı da yani illa adam o şeyi yapıyor yani. O hurmayı yiyecek yani o adam. İlla o şarap nehrinde yüzecek yani. Bunun sıkıntısı da şu. Körelmiş organlar. Bütün hayvanlardaki, sadece insanlardaki değil, bütün hayvanlardaki körelmiş organlar. Eğer bulursanız böyle bir arkadaş, sorun. Bana direkt gelmişlerdi yani, beni tanıdılar falan. Kimlerden olduklarını tahmin edebiliyorum. Çünkü söyledikleri birebir X hocanın lafları yani. Özellikle sordum, siz onlardan mısınız falan diye. Yok hayır, biz de onlardan değiliz falan dediler. Sordum tek tek şu konu hakkında ne düşünüyorsunuz falan diye. Bayağı bir bilgi aldım onlardan. Ama devamı gelmedi. Facebook'tan atarız falan dediler. Atmadılar. Aslında daha merak ediyordum yani. Mesela kuyruk sokumu kemiği dedim. Dediler ki işte kuyruk sokumu kemiği doğurganlık için çok önemlidir. O kemiğin açılması lazım. O kemik açıldığı zaman işte o şekilde çocuk doğuruluyor falan. Eyvallah da önemli olan şu, o kemiğin neden kuyruk şeklinde olduğu. O kemik sadece bir kemik olsa gene aynı fonksiyonu görürdü. Ama kuyruk şeklinde uzuyor. Zaten bizim merak ettiğimiz konu bu. Yani o kemik neden var değil, neden kuyruk gibi uzuyor. İkincisi apandisi sordum. Apandis işte bağışıklık sistemi için önemli. Orada işte akviver mı üretiliyor dediler, bir şey dediler. Antikor mu üretiliyor dediler. İkisinden birisini söylediler yani. Hadi tartışılabilir yani. Ama tartışılamayacak çok daha değişik şeyler var. Dişler mesela, 20'lik diş. Birçoğu çenenin içine çıkıyor, bunu söyledim. Bunu mesela nasıl açıklıyorsunuz dedim. Yok dedi, hepsi çıkmıyor. Her seferinde alınmak zorunda kalmıyor. Her seferinde alınmak zorunda kalmıyor çünkü %35, hatta ben size söyleyeyim. %35'inde 20'lik diş hiç çıkmıyor hatta. Çünkü insanlar evrimleşmeye başladı yavaş yavaş. Tam olarak evrimleşemeyecekler büyük ihtimalle. Çünkü 20'lik dişi çıkanlar ölmüyorlar. Hani çok ölümcül bir şey olsa, 20'lik dişi çıkan ölse o zaman evrimleşirler ama bu mesela, bunun hiçbir açıklaması yok yani. Eğer sıfırdan yaratıldıysak bu dişlerin, genel olarak zaten dişlerimizin yamuk olması, yamuk yumuk çıkması ve bu 20'lik dişlerin neredeyse çenenin içine doğru çıkmasının başka hiçbir açıklaması yok yani. Bununla birlikte daha bir sürü şey var. Daha mesela tüylerimizin kabarması var üşüdüğümüz zaman. Tüylerimiz diken diken olur ve korktuğumuz zaman. Bu da atalarımızdan kalma bir özellik. Şu anda herhangi bir işe yarıyor mu? Tüylerin diken diken olunca ne oluyor? Karşındaki adamı korkutabiliyor musun? Tüylerin dikince. Veya üşüdüğün zaman tüylerin dikelince ısınabiliyor musun? Ama o hareket devam ediyor. Ve tabii bütün bunları geçtim. Mesela birçok şey var ya. İnsan olmak zorunda değil yani. Balinalarda bacak kemiği var yani. Hiçbir işe yaramıyor. Ve ön yüzgeçleri, bu daha da önemli yani. Daha da ilginç. Ön yüzgeçleri siz dışarıdan yüzgeç olarak görüyorsunuz ama içindeki kemikler 5 parmak. Yani onun 5 parmak olmasının hiçbir açıklaması yok. Veya bütün memelilerin, birbirine yakın olan bütün memelilerin 5 tane parmaklarının olması. Yarasalar dahil, yunuslar, balinalar falan dahil yani. Bunun hiçbir açıklaması yok başka. Belki size anlatmışımdır. Benim ilk yaratılışçıl iken durup da düşünmeme sebep olan olay balinaların bacak kemikleridir. O zaman kaldım işte. O zaman cevap veremedim yani. Ve ondan sonra ulan bakayım ne diyor bunlar falan deyip araştırmaya başlayınca o zaman bazı şeylerin farkına vardım. Yani bana hep şey diyorlar. Ya sen yapsana komedini. Çeksene komik videoları. Niye böyle şeylerle uğraşıyorsun falan. Niye siyasete giriyorsun? Neden bilime, evrime giriyorsun? Uzman olmadığın halde. Evet, ben siyaset uzmanı da değilim. Bilim uzmanı da değilim. Astronom ünvanım var. Ama kendimi astronom olarak görmüyorum. Çünkü hiçbir şey katmadım ben o bilime. Sadece mezun oldum. Mezun olan herkese de o sıfatı veriyorlar. Öyle cebimizde dolaştırıyoruz yani. Ama bunu yapmaya kendimi zorunlu hissediyorum. Neden? Çünkü insanlar benim sözümü dinliyor. Bir bilim adamı, bir evrimsel biyoloji profesörü bir kitap yapıyor veya bir televizyon çıkıyor. Onu takip eden insanlar belli yani. Sayısı belli. Ama çok kişinin takip ettiği, çok kişinin böyle ha bu adam akıllıymış, bak ne güzel konuşuyor falan dediği insanların da çıkıp konuşması lazım yani. Yılmaz Özdil'in konuşması lazım. Bekir Coşkun'un, Emin Çolaşan'ın. %100 eminim ki bu insanlar, en azından Yılmaz Özdil, Bekir Coşkun, bu insanların ateist olduğuna %100 eminim yani. Ama kaybedecekleri bir pozisyonları olduğu için her şeyi açık açık benim kadar söyleyemiyorlar. Yani bazı şeyleri kaybetmeyi göze alacaksın abi. Adam orada özgürlüğünü kaybediyor yani. Uğur Mumcu hayatını kaybetmiş. Mustafa Balbaylar özgürlüklerini kaybetmişler. Çocuklarıyla görüşemiyorlar. Ama pişman mısın diye sorsam bence pişman değilim der. Turan Dursun hayatını kaybetti. Bu uğurda. İnsanlara iki kelime bir şey anlatmak için. Bu arkadaşlar, sen videonu çeksene neden siyasetle bilmem ne evrimle ilgileniyorsun diyen arkadaşların, girin Facebook'una böyle. Yunus Emre'den, Mevlana'dan sözler paylaşırlar şey falan işte böyle işte. Doğruyu bilip de işte susan bilmem ne yılandır falan. Dilsiz şeytandır falan. Veya işte tatlı yalanlara inanacağım, acı gerçeğe inanırım bilmem ne falan. Onları paylaşırken güzel. Uygulamaya gelince yok. Türk insanı işte, bizim insanımız böyle yani. Keşke laftan uygulamaya geçsek. Laftan uygulamaya geçsek şu an zaten herhalde Mars'ta şey kurmuştuk. Uygarlığı ilk biz kurmuştuk yani herhalde. Artı bununla birlikte yaratılışçıların da kanıtlamaları gereken şeyler var. Nuh tufanı mesela. Yüzyıllardır Nuh tufanı ile ilgili kanıt arıyorlar. Ya bir türlü bulamadılar. Ama Türkiye'ye gelseler, Türkiye'ye geliyorlar da Ağrı Dağı'na falan çıkıyorlar. Bulamıyor. Aslında o hiç dağa çıkmana gerek yok. Gitseler bir gazete bayine, bir posta falan alsalar böyle. O gün büyük ihtimalle bulunmuştur gene kanıt. İşte tahta parçası bulundu, işte evrimciler paramparça oldu falan. Artık alıştık yani. BBC'den bir haberi alıyorlar. Mesela Karadeniz'e eskiden tatlı suymuş, ondan sonra işte Akdeniz üstüne mi dökülmüş, öyle bir muhabbet. İşte diyor tufan kanıtlandı falan. Ama işte bunlar kabul edilmiyor bilim çevrelerinde. Hani diyorsunuz ya, neden bilim derslerinde yaratılışçılıkta okutulmuyor? Siz faşist misiniz falan. Çünkü arkadaşım, bilimin içinde demokrasi diye bir şey yoktur. Eğer böyle bir şey olduğunu sanıyorsan çok büyük bir yanılgıdasın. Bilimin içinde veri vardır, kanıt vardır. Senin iddian ne? 6000 yıllık dünya. Normal yaratılışçılardan bahsediyorum. 6000 yıllık dünya. Peki 10 milyar ışık yılı ötedeki galaksiyi nasıl açıklıyorsun? Efendim? İşte astronomların cihazları bozuktur falan. İlahiyat öğrencisi diyordu ya, Celal Şengör'e söylüyordu. İşte şey diyordu. Radyokarbon teknolojisi zaten çok sağlıklı değil yani. Adam ilahiyat fakültesinde, ben hep merak ediyorum ne öğreniyor bu insanlar diye. Demek ki bunları öğreniyorlarmış. Radyokarbon tekniği falan. Entropiyi öğreniyorlardır. Entropiyi de biliyorsunuzdur. İşte entropiden dolayı evrim olamaz. İşte entropi bir tanrının varlığını kanıtlar. Ne yazık ki bunlar arkadaşlar, onlarca sene önce, yine hep diyorum ya, Amerika'dan getirtilmiş iddialar. Ne yazık ki onlarca sene önce Amerika'da tartışılmış, cevabı çoktan bulunmuş ve artık oradaki Amerika'daki yaratılışçıların bile kullanmadığı iddialar. Ne yazık ki. Burada çünkü tek taraflı konuşulduğu için, cevap verilme gibi bir şans olmadığı için bu iddiaları yeni bir şeymiş gibi koyabiliyor. Entropi diyor işte. Entropi de dediği adamın şu. Bir diyor sistemde, sisteme dışarıdan bir etki yoksa o zaman diyor işte entropiye göre bu sistem denge konumuna gider diyor. Ki doğrudur. Yani atıyorum bir soğuk suyun içine bir sıcak su katın. Dışarıdan da hiçbir şey etki etmesin. Bir noktadan sonra ne olur? Dengeye ulaşır ve ılık su olur orada. O yüzden de diyor ki evrim gerçekleşemez, neden? Tam tersi olması lazımdı. Karmaşıktan basite doğru indirgenmesi lazımdı falan diyor. Ve diyor işte dünyamızın da işte karmaşıktan daha basite indirgenmesi lazımdı. İşte bu da Tanrı'yı kanıtlar. İşte bu da evrim olmadığını kanıtlar falan. Hala da bakın, daha birkaç gün önce yeni bir video yüklenmiş yani. O yüklenen videoda Türkiye televizyonlarından bir tanesinden. Adam diyor entropiye göre evrim olamaz. Yandaş bir kanalda. Ve bunu söyleyen adam bilim adamı mı? Hayır değil, felsefeci. Felsefeci ile filozofun arasındaki farkı bilmiyorum. Felsefeci yazıyordu altta. O felsefeyi kaça satıyorlar? Onlara gelişi kaçtan? Önce onu sormak lazım. Evet, gerçekten de bir sistem normalde dışarıdan bir etken olmadığı zaman karmaşıktan basite gider. Ama bizde güneş ışığı diye bir şey var. Bunu seneler önce anlattılar. Bütün bu enerji dışarıdaki güneş ışığından geliyor. Yani dünya o kadar bir kapalı sistem değil ki. Devamlı dışarıdan dünyaya fazladan enerji geliyor. Karmaşıklığın sebebi bu. Evet, gerçekten de eğer dışarıdan hiçbir enerji gelmeseydi bir noktadan sonra sistem dengeye ulaşacaktı. Hala da mesela şey derler, gözün evrimi falan. Gözün evriminin şey falan derler, gözün evrimi açıklanamaz falan. Gözün evriminin açıklanmasının üzerinden onlarca yıl geçti. Biz de bunu yeni getiriyorlar daha. Bu sebepten dolayı yaratılış bilim biyoloji dersine konamaz, bir. İkincisi, evrimin açıkladığı her şeye senin de açıklama getirmen lazım yaratılışla. Örnek, eğer gerçekten bütün hayvanlar Nuh'un gemisinden çıkıp da dünyaya dağıldılarsa, o zaman nasıl bazı adalarda hiçbir yerde olmayan hayvanlar, kuşlar, memeliler var ve oraya yürüyerek veya uçarak gittilerse nasıl oluyor da Ağrı Dağı'ndan mesela atıyorum kutuplara veya Ağrı Dağı'ndan Madagaskar'a giderken arada hiçbir yolda bu kuşun veya bu canlının kalıntısı bulunmuyor. Buna açıklama getirmen lazım bir. İkincisi de daha önce de söylediğim kullanılmayan körelmiş organlara. En harikası da budur arkadaşlar. Yani bir yaratılışçıyı internet üzerinden falan trollemek istiyorsanız internet üzerinden diyorum. Gerçekte çünkü evet evet kardeşim falan deyip uzaklaşın direkt oradan. Evet haklısın falan deyip kaçın. Fazla sinirlendirmeden kendisini. İnternet üzerinden ama trolleyebilirsiniz. Bakın şunu yapın. Tek tek şeyleri sorun. Körelmiş organları tek tek sorun mesela. O körelmiş organlara fonksiyon bulmak için kaç takla attıklarını görünce gerçekten bayağı bir eğleneceksiniz. Adamlar gerçekten çok yaratıcı. Ne fonksiyonlar buluyorlar abicim. İşte balinanın ayağı şu işe yarıyor falan. Elinin 5 parmak olmasının sebebi budur falan. Veya eğer çok mantıklı bir açıklama getirirlerse onlara inanın tabii ki de. Bakın şey var mesela. Ateistlere cevap diye bir Facebook grubu kurmuşlar. Gene kopyalanıp yapıştırıldığı yerlerin hangi site olduğunu biliyorum. Gene X hocanın sitelerinden kopyalayıp yapıştırmışlar. Zaten dikkat ettiyseniz 300-500 tane kitabı olan adam aynı zamanda da 300-500 tane sitesi var adamın. Çünkü adamların taktiği bu. Abicim bir Discovery Channel'ın bir tane sitesi var. Bir National Geographic'in bir tane sitesi var. Koskoca Oxford Üniversitesi'nin, Harvard Üniversitesi'nin birer tane sitesi var lan. Düşünsenize mesela Harvard'ın 50 tane site açtın. Oxfordçular panikte, Oxfordçuların ızdırabı falan, Oxfordçular parçalandı.com, Oxfordizme çözüm.com falan, Harvard'ı seven 9999 kişi.com falan. Bir de yani şey değil abi. Hani sayfa veya Facebook grubu falan değil. Direkt parası verilip hostingi alınmış yani. Domaini alınmış siteler yani. Evrimciler parçalandı.com, evrimcilerin ızdırabı.com, evrimciler ağlıyor.com falan. Evrimteorisi.com diyorsun, bu adamların sitesi çıkıyor lan. Yani aslında ağlanacak halimiz yani. Turandursun.com diyorsun mesela. Com bu, net mi, öyle bir şey olması lazım. Giriyorsun, kocaman Turan Dursun yazmış. Altında da ve diğer ateistlere cevaplar. Ben de ateistlere cevaplara cevaplar yapayım. Çok fazla tabii detaya giremeyeceğiz ne yazık ki. Biliyorsunuz akıllandım demiştim. Sizi aydınlatırken bir taraftan da kendimi kollamak durumundayım. Ama ben yeterince size bilgi verebileceğimi düşünüyorum. Çünkü önemli olan size herhangi bir bilim sitesine veya bilim sitesi olduğunu iddia eden siteye girdiğinizde ihtiyacınız olan silahları vermek. Yani beyinsel silahları vermek. Daha önceden anlatmışımdır. İşte kitaplarındaki ayetlerde, farklı farklı dinlerde var bu. Bizim kitabımızdaki ayetlerde işte şöyle mucizeler var falan diyen veya işte şöyle mantıklı bizim ayetlerimiz falan diyen insanlarda ne tür bunları okurken, bu siteleri bakarken ne tür yollar takip etmeniz gerektiğini daha önceden söylemiştim zaten. Burada mesela ben bu siteye girin diyorum yani. Ateistlere cevaplar mı, öyle bir şey. Sayfa mı? Facebook sayfası galiba, öyle bir şey. Bu siteye girin bakın diyorum yani. Tam tersini demiyorum. Sakın girmeyin, bakmayın, bunlar kafirdir falan. Biz onu yapmayız. Girin bakın ve size söylediklerimi hatırlayın. Mesela burada bir tane örnek baktım ben. Şey demiş, Karik Ateist diye bir site var. O şey yazmış işte. Bir ayet varmış. Güneş kendisine verilen yörüngede akar falan yazıyormuş. İşte güneş dünyanın etrafında dönmez, dünya döner falan demiş. Aslına bakarsanız çok böyle bariz, bilime ters değil. Çünkü biri de çıkıp şey diyebilir. Ya o baktığın zamanki yörüngeden bahsediyor. Hani dünyadan baktığın zamanki yörüngeden bahsediyor falan. Böyle bir şey diyebilir. Ama burada nasıl açıklamışlar? Şöyle demiş. Güneş demiş ona verilen yörüngede akar. Parantez içinde döner yazmış. Kapatmış parantezi falan filan. Ondan sonra onun açıklamasına mesela bakın. Hatta şimdi pause yapıp bakabilirsiniz. Bulun bakın yani. Size ne demiştim? Önce hakaretle başlayacaksın. Aptal admin, gerizekalı, ateist admin falan, salak bilmem ne. Önce bir küfür hakaretle başlayacaksın ki ondan sonra söylediğin ne fazla odaklanamasınlar. O tamam, o yapılmış. Ondan sonra da şey demiş. Bu admin güneşin kendi etrafında döndüğünden habersiz herhalde falan. Sonra upuzun bir açıklama yapmış. İşte güneş lekelerinden bilmem şu yıllarda falan bulunmuş. En sonunda da şey demiş. Peki demiş, admin açıklasın işte, ateist admin. O zaman güneşin kendi etrafında döndüğü bilinmiyordu. Peki bu bilgi işte nasıl bu ayete yazıldı falan. Yakalayabildiniz mi? Açıklayayım mı? Akar parantez içinde döner. Akar döner mi demek? Akar kelimesinin anlamının döner olduğunu, dönmek olduğunu ilk defa buradan öğreniyorum. Bu bir. İkincisi de eğer gerçekten akar kelimesi bilmem necede döner anlamına geliyorsa yörüngede dönmek ne demek? Ben bir yolda dönüyorum der misiniz? yolda dönmezsin, bir eksende dönersin. Yolda dolanırsın, gidersin. Bakın bu şekilde, bu beyinle, bu kafayla düşündüğünüz zaman o zaman bu insanların söylediklerinin altında yatanları anlayabiliyorsunuz. Burada çok güzel benim bahsettiğim örnekleri aynısını yapmış adam. Bir de şu var. Onu görmedim, hepsine bakmadım. Ayetlerin, açıklamalarının. Ama bir de şu olur genelde. Ayete birkaç tane fazladan kelime eklerler. Birkaç kelime eklerler, birkaç kelime çıkarırlar. Bir kere bunu yapan arkadaşa şunu demek istiyorum. Ayetleri bir tanesini bile inkar eden cehennemde yanacaktır. Deniyor mu Kur'an'da? Diğer İncil'i falan bilmem. Ama Kur'an'da bu diyor mu yani? Eğer sen ayeti kafana göre, kendi menfaatin doğrultusunda değiştiriyorsan, hayır o ayette bunu demek istemiyor, başka bir şey demek istiyor diyorsan, o zaman sen zaten direkt kendi dinine göre cehenneme gideceksin demektir. Bunu tabii bu lafı söylediğim insanlar, bu lafı muhatabı insanlar düşünmüş müdür? Tabii ki düşünmüşlerdir. Ama fazla sallayacaklarını sanmıyorum. Benim sözüm, buna inanan insanlar bunları düşünsünler. Ona bakarsanız namaz kılarken fotoğraf çektirmenin ne manası var? Fotoğraf çektirmeyince senin Tanrın görmeyecek mi? Demek ki senin namaz kılmaktaki amacın bambaşka. Evet, girin bakın arkadaşlar. Gene döndük dolaştık, konu dine geldi, ne yapalım. Girin bakın, bu söylediklerimi düşünerek bakın. Ha, kafanıza yatarsa o insanlara inanabilirsiniz, o ayrı mesele. Bunun için inşallah gene şey demezler, dine saygısızlık yapıyor falan diye. Çünkü en çok aldığım suçlama budur, dine saygısızlık yapıyor. Saygısızlık bu değildir. Ben size ne düşüneceğinizi söylüyorsam, yani bazılarının bizlere yaptığı gibi, saygısızlık olan budur arkadaşlar. Ben gelip de size desem ki hayır arkadaşım, sen o dine inanmayacaksın, başka dine inanacaksın, zorla, zorunlu. Bunu dersem bu saygısızlıktır. Veya belki şu dine inananlar şöyledir böyledir diye hakaret etsem, belki bu da hakarettir. Bu da saygısızlık olabilir. Küçüklükten beri bu mantıkla büyüdüğümüz için, büyütüldüğümüz için saygıyı, saygısızlığı anlamakta güçlük çekebiliriz. Yani şu şekilde düşünmeye çalış. Adamın teki veya adamın teki değil, adamın çoğu, milyonlarca kişi mitolojiye inanıyor diyelim. Zeus'a, Olimpos'a, bunlara inanıyor. Ve her şeyi, yönetimi bile buna bağlamaya çalışıyor. İşte bilim derslerine Zeus'u koyalım falan demeye çalışıyor. Ve sen de hayır Zeus uydurmadır, bunlar işte mitolojik karakterlerdir dersen eğer, sana diyor ki saygısızlık yapamazsın bana. Anlatabiliyor muyum? Ha, sen eğer gider ona dersen hayır sen Zeus'a inanmayacaksın falan diye, o zaman eyvallah, senin yaptığın saygısızlıktır. Aradaki fark bu yani. Ben sözümü ortaya söylerim. Dinlemek isteyen dinlemeye devam eder. Şöyle bir şey yapıyor muyum ben yani? Bir kanal satın alıyorum falan veya bütün kanalları satın alıyorum. Bazılarının yaptığı gibi. O kanallarda devamlı kendi ideolojilerimi, kendi fikirlerimi size sunuyorum. Bunları düşünmek zorundasınız. Tek doğru budur. Başka bir şey düşünemezsiniz falan diye bunları size dayatıyorum. Bunu yapan ben miyim veya? Yoksa başkası mı? Esas saygısızlık, farklı şekilde düşünen, farklı şekilde davranan insanlara tahammül edememektir. Saygısızlık olan budur. Tekrar söylüyorum. Dünya üzerinde şu andan bahsediyorum. 2013 yılında Tanrısının avukata ihtiyacı olan tek din bizimkisi. Yani sen ona karşı bir laf söylersen sana dava açıyorlar veya başka bir ülkedeysen seni taşlıyorlar veya seni öldürüyorlar, idam cezası veriyorlar veya hapse atıyorlar. Tek din bakın. Neden tek din? Ötekiler salak mı yani? Ötekiler enayi mi? Ötekiler güçsüz mü? Hayır, ötekilerin farkı şu. Adam diyor ki mesela bilmem ne tanrısına, adam gerçekten inanıyor yani, ona inanırsan, onun işte emirlerini millete anlatırsan falan cennete gideceğine inanıyor. Bunu etrafına söylüyor. Kimisi inanıyor, kimisi inanmıyor. Adam da diyor ki kardeşim bana ne ki? Dinleyen dinledi işte. Onlar cennete gidecek. Dinlemeyenler de cehenneme gidecek. Ya bana ne ki yani? Ben nasılsa kendimden eminim. İnandığım Tanrı'dan da eminim. Bizimkilerin bu kadar agresif olmasının, konuşana bu kadar saldırmasının sebebi kendine olan güvensizlikten kaynaklanıyor. Hemen kızmayın. Vah ne dedi bize falan. Kendimden biliyorum abi. Kendimden biliyorum. Zamanında yaratılışçıyken veya ateist değilken neden hemen sinirlenirdim, hemen parlardım. Girme o konulara falan derdim. Sebep bu işte. Şunu da göremezsiniz mesela. İşte Stephen Hawking Allah'a secde etti falan derler. Başka dinde ben rastlamadım buna yani. Bizim dinimize secde etti falan diye haberler yapıldı. Çünkü bizde gene kendimden biliyorum. Ya doğru değilse gibi bir bizim kafamızda bir şüphe var. Ya bu söylenenler doğru değilse. O zaman bir tane bilim adamı bunu kabul edince ne oluyor bak, bilim adamı bunu onayladı falan deyip kendimizi rahatlatıyoruz. Bakın önemli bir kişi bunu onayladı falan diye kendimizi rahatlatıyoruz. Bu haber aslında gerçek değil tabii ki de. Bütün ne kadar deist, ne kadar panteist, ne kadar agnostik bilim adamı varsa hepsini Müslüman olarak gösteriyoruz. Sebep bu. Kendimize güvenmememiz. Kimse kızmasın. Ben kendimden biliyorum yani. Ben de işte birileri beni onaylasın, birileri şu dediğimi doğru desin diye bekler dururdum. Gerçekten böyle hani başkası kurcaladığı zaman benim inancımı sinirlenirdim. Niye kurcalıyorsun? Fazla derine girme falan. O yüzden ben hiçbir zaman hiç kimsenin inancına, dinine saygısızlık yapmadım. Çünkü saygısızlık yaparak sözümü dinletemeyeceğimin farkındayım. Benim amacım nedir? Beni dinlemek isteyen, dinleyen ve uyanan, gözü açan insanların kendi bulunduğu durumun farkına varması. Biz çok boktan bir durumdayız. Bu durumun farkına varması. Neden bu kadar önemli işte benim bunları size söylemem? Bu sebepten dolayı. Birçok insan için belki hiçbir şey fark etmez yani. Hangi dine inandığı, ineğe mi taptığı, güneşe mi taptığı. O insanın hayatında hiçbir değişiklik sağlamaz büyük ihtimalle. Ama benim gibi ve sizler gibi insanlarda, en azından birçoğunuzda farkın sağlanabileceğini ben biliyorum. Çünkü ben de hep şey derdim. İşte başımızdakiler falan Allah'ınlarından bulsun ya falan. Nasılsa kötüler cezasını çeker eninde sonunda falan. İyiler hep kazanır falan. Kazanamasa bile öteki dünyada kazanır falan. Bununla bizi kandırdıklarını fark ettiğim zaman. O zaman işler çok zordu. Benim için en zor olan oydu. Ama ben zor yolu seçtim. Hala daha o zor yoldan gidiyorum yani. Hala daha o zor yoldayım. Başıma gelmeyen kalmadı. Ama en azından gidebileceğim bir hedefim var artık. Eskiden daha mı mutluydum? Kesinlikle hayır. Herkese öyle diyordum, çok mutluyum. Ama değildim. Neden? Beynimin içi içini kemiriyordu. Ya bunlar doğru değilse? Doğru olmadığını nasıl bileceğiz? Şu anda beynimin içine hopis duygusu yok. Şu anda canım ne isterse onu düşünebiliyorum. Şu anda o şüpheler yok. O yüzden çok mutluyum. Başıma ne gelirse gelsin önemli değil. Benim bir hedefim var. Zaten biliyorsunuz eskiden mesela beni çok fazla ünlü değilken işte o Tarak gazetesi zamanlarından falan tanıyorsanız o zamanlar biraz daha böyle blog videolarını daha atarlıydım, hatırlıyor musunuz? Onun sebebi bir çıkış noktası bulamıyordum. Yani düşünün, Türkiye'de doğmuşsunuz, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşısınız, Türksünüz. Devamlı suretle bir kere ölecek miyiz? Bugün bizi tararlar mı? Bugün tinerciler bizi bıçaklar falan. Hem bu artı bir de üstüne katilsin bir de. Sana katil diyorlar yani. Hem sana katil diyorlar hem de ölüm korkun var. Yani dünyanın en aşağılanan milletlerinden, vatandaşlarından birisi olduğunu hissediyorsun yani. Diğerleri tarafından. Ve tependeki insanlar bile sana sahip çıkmıyor. Sana sahip çıkmayı geçtik. Başkalarıyla sana karşı plan yapıyorlar. Sen bunu anlatmaya çalışınca bu insanlar, vatandaş, bu adamlara oy vermeye devam ediyor. Bir de sana kızıyorlar yani. Bir de sana saldırıyorlar. Gene kötü sen oluyorsun. Her durumda kötü sen oluyorsun yani. Şu an neden o kadar atarlı değilim? Çünkü her konuda, her durumda zaten kötü bizsek o zaman koy götüne yani. O zaman kötü olalım. O zaman neyse söyleyelim yani. Doğru neyse söyleyelim. Bir. İkincisi de kesin olarak bu ülkeyi terk edip başka bir yere gidip her şeye sıfırdan başlamaya karar verdiğim için. Birçok arkadaş farklı şeyler söylüyor. İşte mutlu olursun, olamazsın. Üzülürsün, aç kalırsın bilmem ne. Hiç önemli değil. En azından benim çocuğum bunları, benim yaşadıklarımı yaşamayacak. Benim yaşadıklarımı sadece hikaye olarak görecek. En azından o mutlu olacak yani. Onun mutlu olmasa da benim mutlu olmam demek zaten. Hepimiz kendi çocuklarımızın geleceğini düşünmez miyiz? Önemli olan budur yani. Dedem zamanında çok fakir birisiymiş. Okula gidecek parası yokmuş. Ve tam tersi bizim şu anda ne kadar zengin insanlar okula gitmek istemiyorlar. O zaman tam tersiymiş. Okumak istiyormuş. Okula gidecek parası yokmuş. Akrabalarının yanındaymış zaten. Babası ölmüş galiba, öyle bir şeydi. Akrabaları okula yazdırmıyormuş, para vermiyorlarmış falan. Şey dedi ondan sonra, birisi dedi oturdum ağlıyordum dedi okulun girişinde. Bir dedi adam temiz giyimli falan, niye ağlıyorsun falan diye sordu. O yazdırmış ondan sonra. Yani parasını o vermiş okulun ve o yazdırmış okula. Ve o olaydan sonra ne kadar değişti bak, herkesin kaderi. Düşünün. Dedem nahiye müdürü olmayı başardı. En azından memur oldu yani. Hep doktor olmak istemiş. O da babamı doktor yapmış. Kendi çektiklerini babam çekmesin diye babamı özel olarak yollamış yani şeye, Atatürk Lisesi'ne. Oradan mezun olup doktor olmuş. Babam da onun kendi çektiklerini, babam da hep İngilizce öğrenmek istiyormuş. İyi İngilizce öğreten, lisan öğreten. Çünkü geleceğin dilinin İngilizce olduğunu fark etmiş o zamanlar. O yüzden beni de Amerikan Lisesi'ne yazdırdı. Ben hep düşünürdüm, benim kendi çocuğuma verebileceğim hiçbir şey yok diye. Hani ekleyebileceğim bir şey yok diye. Ama artık var, var olduğunu biliyorum. Ben de kendi çocuğum benim çektiklerimi çekmesini istiyorum. Dedemi oku, okula yazdıran her kimse, kendisine teşekkürlerimi sunuyorum. Eğer beni dinliyorsan, bu arada 150. yaş günü kutlu olsun, 170. yaş günü kutlu olsun. Yani birçok insan için dediğim gibi hiçbir şey fark etmeyebilir. Hangi dine inandın veya inanıp inanmadın, ne farkı var ki diyorlar. Evet, birçok insan için farkı olmayabilir. Ama bizim gibi de için var. Şu da önemli mesela. Çaresiz kaldığın zaman dua etmenin de bir işe yaramadığını da keşfettim. Bazı durumlarda gerçekten çok sıkıntıda olabiliyorsun yani. Ulan dua edecek kimsemiz de yok ki falan. Ama her seferinde o sıkıntılı yoldan, işte o zor yoldan geçiyorsun. Geçmek zorundasın yani. Geçiyorsun ve gene de düze çıkıyorsun yani. Kendi başına olduğunu fark edince aslında biraz daha güçleniyorsun. Yani ben en azından kendimi öyle hissettim. Ve bu dua konusunda şimdiye kadar hiç aklınıza gelmeyen, evrimcileri paramparça yapacağım, şimdiye kadar hiç aklınıza gelmeyen bir şey söyleyeceğim. Hani zamanda şey demiştim ya, Nihat Genç, işte ünlüleri çağırmışlar falan, çocuklar ölmesin deyin. Bazıları dememiş falan, onları işte seni Allah'a havale ediyorum falan demiş. Hatırlıyor musun o muhabbeti? Ben de şey demiştim, sanatçılar çocuklar ölmesin diye çağırıp gelmeyenleri Allah'a havale edeceğinize direkt çocukları Allah'a havale edin demiştim. Aynı mantıktan dün dilencinin yanından geçtim. Trollemek istediğim insanlar, falcılar, dilenciler. Yok üzülmeyin arkadaşlar. O dilenci teyze benden daha zengin. Size onun garantisini verebilirim yani. O yüzden üzülmeyin. Veya işte o duyarsız falan demeyin. O dilenci teyze senden benden zengin yani. O yüzden rahat olun o konuda. Şey diye soracaktım. Burada o kadar oturuyorsun. Para istiyorsun. 1 lira istiyorsun. 2 lira istiyorsun. 5 lira istiyorsun insanlardan. Sadaka verirseniz Allah ne muradınız varsa versin. Allah tuttuğunuzu altın etsin. Devamlı suretle bize bu duaları yapıyorsun karşılığında. Eğer bu duaların tutma ihtimali varsa o zaman neden evden dışarı çıkıyorsun ki? Kendi kendine yapsana bu duayı. Allah'ım ne muradım varsa ver. Allah'ım tuttuğumu altın et. Daha mantıklı değil mi? 1 liraya. Ben sana 1 lira veriyorum. Sen bana diyorsun ki her tuttuğun altın olsun. Aynı spelli kendine yap. Bazı siperler kendine yapılmıyor, onu biliyorum. Kendi kendine yapılamaz diye uyarı geliyor. Onun da kolayı var. Ayna koyacağız karşına. Hiç mi Harry Potter seyretmedin? Ayna koyacağız, aynaya yapacaksın. Ey aynadaki kişi, Allah ne muradın varsa versin. Cızız falan. Birinci trolleyeceğim kişi dilenciler. Sırf benden daha zengin olduklarını düşündüğüm için. İkinci trolleyeceğim kişi de falcılar. Falcı teyzeler. Gerçekten geleceği bilebildiğini düşünüyor musun yani? Eğer gerçekten geleceği bilebildiğini düşünüyorsan git iddia oyna abi. Git sayısal oyna. Efendim? Tabii ki spesifik olarak söyleyemezsin bazı şeyleri. Onun da farkındayım. Bir. İkincisi de büyük ihtimalle şey de diyeceksinizdir. Ben kendi geleceğimi göremem falan. O da kolay. Aç bir tezgaha. Bak ne yap biliyor musun? 50 tane falan veya 20 tane 30 tane falan arkadaş topla. Hani sen şey diyorsun 3 vakte kadar çok sevineceksin falan. O tür şeyler söylüyorsun ya. Şimdi bu arkadaşların hepsi tek tek iddia oynasınlar. Sayısal oynayamazlar. Sonsuz kombinasyon var çünkü. Ama hepsi iddia oynasın. Hatta iddia oynayacaksa zaten genelde 3 tane olasılık olur. Bassınlar bütün paralarını. Mesela bir derbide Galatasaray Beşiktaş. Birinci arkadaşın Galatasaray'a bassın. İkincisi beraberliğe, üçüncüsü Beşiktaş'a bassın. Ondan sonra sen de onların fallarına bak. De ki 3 vakte kadar sevineceksin. 3 vakte kadar üzüleceksin. 3 vakte kadar üzüleceksin. Hop, sevinenin iddiası doğrudur. Diğerleri de para kaybettikleri için üzülecekler. İşte çözdüm olayı. Görüyor musun nasıl falcı teyzeleri bilim adına kullanıyorum? Pentagon sizi görmesin yani. Bu falcı teyzeleri eğer gittiğim yer Amerika olursa direkt söyleyeceğim size. Diyeceğim abi git al sancakta kordona Pentagoncu abi. Git al sancakta kordona. Burada geleceği görme yetisi olan, mistik güçleri olan yaşlı teyze kadınlar var. Otur zaten 2 dakika orada. Senin onu bulmana gerek yok. O sana zaten bir saldırı düzenleyecek. Falına bakayım mı yakışıklı? Yakışıklı çakır. Çakır bakayım mı falına? Geleceği görüyorum. Söyleyeyim mi geleceğini? Yakalayın işte onların hepsini. Çuval mı geçiriyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Alın götürün Pentagon'a. Şu askeri stratejimizi uygulasak nasıl olur? Bu askeri stratejimizi uygulasak nasıl olur falan? Bayan Hatice, önce sahillere hava saldırısı düzenleyip ondan sonra denizden çıkarma yapsak 3 vakte kadar seviniyor muyuz, üzülüyor muyuz? Söyle bakayım bir falan. Gene kurtardım sizi. İzmir'dekileri en azından kurtardım yani. Hadi iyisiniz. Evet, zorunlu bir aranın ardından geri geldim. Yemek molası verdim. Yemekte aklıma şey geldi. Size reklamın 3 dönemi diyordum ama aslında bir de 4. dönemi var. O da internet üzerinden yapılan viral reklamlar artı televizyon programlarında yapılan sanal reklam, ürün yerleştirmesi bilmem ne. Yani reklamın en dibe vurduğu nokta yani bence. İkisi de yani. Reklamın en bokunun çıktığı, en bokunun çıkartıldığı nokta yani ikisi de. Bir kere en tiksindiğim olay zaten viral reklam. Onu herkes biliyor yani. Abicim reklam yapacaksan delikanlı gibi bilmem nenin reklamı diye çekip koyacaksın yani. Ama insanlara hani benim gelip de mesela Huzur ve İrfan'ın yeni videosu deyip size. Siz de açacaksınız bakacaksınız. Aa Huzur ve İrfan bakalım neymiş falan. Bakacaksınız pek bir espri yok neden acaba falan derken. Bir bakacaksınız oradan işte bir kola mı içiyorum artık. Veya işte cep telefonundan markasını göstere göstere arıyorum falan birilerini. Bu tamamen seyirciyle dalga geçmek yani. Seyirciye bakın size komik videomu göstereceğim deyip reklam çakmak. Bir videonun içinde sanal reklam olduğunu veya viral, daha doğrusu viral reklam olduğunu daha reklamı görmeden nasıl anlarsınız? O video bir anda ünlü olur. Hiç tanınmayan insanların çektiği ve bir anda ünlü olmuş bir video. Açar bakarsın profesyonel bir görüntüsü vardır. Şey falan çok barizdi yani. O Fulya vardı ya. Fulya işte sevgilisinin mallarını mı satıyormuş öyle bir şeymiş. Çaktırmadan gitti gidiyorun şeylerini yapıyor. Yine bir ekip var işte. Kamera karşısında şarkı falan söyleyen Fransızca falan. Onların da mesela aynı. Ya benim kesinlikle yapamayacağım bir şey. Video ise video gösterirsin abi. Reklamsa da reklam gösterirsin yani. Bu bir. İkincisi sanal reklam. Ürün yerleştirmesi. Şeyde kavak yerlerinde o da zirve yapmıştı yani. Bir anda böyle konuyla alakasız oturuyorlar falan böyle dizinin içinde. Konuyla alakasız. Bak diyor cep telefonuma bak diyor böyle. Yeni fonksiyonları var falan. Gösteriyor falan cep telefonunun markası gözüküyor falan böyle. Hani şey olsa onu da anlarım ya. Eskiden mesela onu yapıyorlardı. Ona da eyvallah yani. Aynı mesela o dizinin karakterleri bir reklam yapıyor. Ondan sonra dizide mesela kesiyorlar, reklama giriyorlar. O dizinin karakterleri onun reklamını yapıyor. Ona bile eyvallah yani. Ama yaptığınız o hareketle zaten hedef kitlenizin kim olduğu zaten anlaşılmış oldu. Daha sonra yarışma programlarına zaten girdi. Ürün yerleştirmesi. Artık şu anda kesinlikle ürün yerleştirmesi olmayan bir yarışma programı yok yani. Veya bir televizyon şovu. İnanmayacaksınız. Sadece gören bilir. Bir kanalda Mehmet Ali Birand öldükten sonra Mehmet Ali Birand'ı anma programı yaptı. O tartışma programlarından bir tanesiydi işte. Mehmet Ali Birand'ın tanıdıkları falan. Abi o programın içine ürün yerleştirmesi koymuşlar. Lan bari cenazede yapmayın lan. Yemin ederim yakında onu da göreceğiz ha. Ahmet Sıralı Otogazların sunduğu Birant'ın cenazesi heyecanla devam ediyor. Oo imamın cep telefonunun markasına bakın falan. Ha bir de şu kategori var. Bir de direkt iticilik yapıp iticilik üzerinden dikkat çekip ürününü sattırmaya çalışan markalar var. Gerçekten işe yarıyor mu merak ediyorum. Hep diyorlar ya reklamın iyisi kötüsü olmaz. Bence kesinlikle olur. Her şeyden önce o reklamı yaptıktan sonra ürünü daha fazla satamıyorsan o zaman o reklamın kötüsüdür işte. Bu laf aslında reklamın iyisi kötüsü olmaz lafı. İngilizceden alıntı bir laf. Orada advertisement demiyor. Publicity diyor yani. Tanıtım diyor. Tanıtımın iyisi kötüsü olmaz. O doğru. Ama reklamın olur. Ben mesela çay alacağım zaman şunu fark ettim yani. Elimi atıyorum çaya. Rastgele Doğuş Çay geliyor. Öyle güzel bir yere koymuşlar ki direkt stratejik yere koymuşlar. Çıkartıyorum Doğuş Çay'ı görünce direkt aklıma şey geliyor. O Sinan Çetin'in dar siyah tişörtünden fışkıran o memeleri aklıma geliyor. Böyle terli terli falan falan. O çayı içerken o sanki böyle terin kokusunu alıyor gibi. Hemen koyuyorum abicim yerine. Zaten hafiften böyle bir çay kokusu olur ya. O çayın kokusu sanki o terin kokusu gibi geliyor bana yani. Allah diyorum belanı. Net yani ki reklamın kötüsü yani. Gene bir bayan oyuncu var komedi. Adını hatırlamıyorum. Şahika rolünde miydi? Şeyde Avrupa Yakası'nda. Şahika gibi bir ismi vardı Avrupa Yakası'nda. O mesela direkt böyle salak tiplere girip yani salak taklidi yapıyor. Salak taklidi yapıp ben de X gazetesini okuyorum. Ben uzun bir süre rakip gazetenin firmaları verdi o reklamı sandım yani. Üçüncüsü de bizim Şahan işte. Lafı döndürüp dolaştırıp gene Şahan'a getirdim. Kızmıyorsun değil mi abi Şahan? Merak etme filmini seyretmeden biri bastım ama ben peşin peşin bastım filmi seyredeceğim yani. Bekliyorum YouTube'a düşsün. 15 lira 17 lira verecek değilim herhalde o filme. Bekliyorum YouTube'a düşsün abicim. Ondan sonra oradan bakarız. Evet emeğini çalacağım. Emek hırsızlığı yapacağım. Bir seyircim yollamış buna benzer bir mesaj. Far Cry oyununun torrenti var mı diye mesaj atmıştım. O da kızmış, ben de oyun yapımcısıyım diyor. Bu yaptığınız eve hırsızlığına girmez mi diyor. Şöyle bir durum var. Bir kere doğru ya da yanlış. Türkiye'de bir korsan gerçeği var. Bu kesin bir şey. Ben de ileride sinema filmi çekersem bunun farkında olarak çekeceğim. Ben de ona bakarsan şu an şeyde de kafayı yiyebilirdim. Ben yapıyorum videoyu abi, çekiyorum. Hemen koyuyorlar bilmem ne, alkışlarla yaşıyorum. Cezmi kalorifere, Kemal ne, Ekşioğlu'na. Adamlar benden daha fazla para kazanıyor. Daha iyi kurmuşlar teşkilatı. Ana sermaye daha iyi yatırmışlar. Daha güzel sermaye yatırdıkları için benden daha iyi kazanıyorlar. Benim yaptığım videonun üzerinden. Ama yapacak bir şey yok yani. İstediğimiz kadar zırlayalım. Bu oyun bir kere yabancıların oyunu. Zaten bu oyunları yapan adam malı götürmüş durumda. Bu bir. İkincisi, ikinci gerçek. 50-60 lira bir şey falan diyor. Ona 50-60 lirayı bir oyuna benim vermeme imkan var mı yani? İkincisi, ben o parayı her halükarda veremeyeceğim bu adamlara. Yine kendim için aynısı geçerli. Ben film çektim. Birçok oyuncu, Mehmet Ali Erbil çok yapıyordu mesela onu, devamlı programlarında çıkardılar işte. Hırsızlıktır. Korsan CD bilmem ne, DVD hırsızlıktır, bunu yapmayın. Yaparsanız hırsızsınız bilmem ne. İnsanları bu kadar gererek, insanlara bu kadar iticilik yaparak milletin gidip para verip bu filmi alacağını mı sanıyorsun? Bir kere Mehmet Ali Erbil filmi yani. Her şeyi geçtim. Alacağını mı sanıyorsun yani? Ciddi ciddi şimdi Karaoğlan'ı alacaklar mı mesela? Karaoğlan mıydı o? Keloğlan Kara Prens'e karşı. Ciddi ciddi şimdi onu alacaklarını düşünüyor musun yani sen o lafı söyledikten sonra? Ortamı gererek, insanları suçlayarak saygı kazanamazsın. Saygıyla yapacaksın. Adam seni sayacak, sevecek. Diyecek ki bu adama yanlış yapmayalım, orijinalini alalım. Ben kendim cebimden bile para vermiş, yani yapımcısı da ben olsam filmin, çıkıp söyleyeceğim bellidir. Arkadaşlar biz bu filme çok para harcadık. Eğer bizi seviyorsanız, bizi desteklemek istiyorsanız, maddi durumunuz da yerindeyse orijinalini alın. Veya gidin sinemada seyredin. Yerinde değilse de o parayı her halükarda zaten veremeyeceksiniz. Çünkü herkes bir filme, bir DVD'ye 20 lira veremez. Bir sinemaya 15 lira, 17 lira veremez. Haftada bir gittiğini düşün. Ayda 80 lira 4 filme veremez yani. Bu bir gerçek. Benim insanları suçlamam. İşte böyle yaparsanız hırsızsınız bilmem ne demem. Bu insanların cebinde para oluşturmayacak yani. Ben bu lafları ne kadar söylersem söyleyeyim, adamın cebinde para oluşmayacak. Veremeyecek insan da o zaman indirsin seyretsin abi. Niye seyretmesin ki yani? Her halükarda nasılsa veremeyecekse. Benim söyleyeceğim bu olur yani. Bu olacak. Bizim ilerlememizi istiyorsanız, bizi seviyorsanız, daha iyi, daha kaliteli filmler istiyorsanız orijinalini alın. Bu kadar basit. Almazsınız da en yakın arkadaşım olun istersen. İstersen akrabam ol, en yakın arkadaşım ol. İnternette indirdim, seyrettim de hiç kocunmam yani. Çünkü ben şunun farkındayım. Herkes zengin değil bu ülkede. Hele ki bizim kitlemiz birçoğu öğrenci yani. Öğrenci evinde adamlar yedikleri simidin hesabını yapıyorlar yani. Evet tabii şu anda mesela bizim İzmirli rapçiler var mesela. Onlar albüm çıkartıyorlar mesela. Onunkileri korsan almam. O götlük yani benim için. Ben onu yapmam yani. Hani başkası yaparsa bir şey demem de ben yapmam yani. Gider destek olsun diye alırım yani orijinalini. Veya benim arkadaşlarımdan veya sevdiğim insanlardan bir tanesi film çeksin. Veya takdir ettiğim, reis dediğim insanlardan bir tanesi film çeksin. Onu giderim orijinalini alırım yani. Üşenmem. Veririm o kadar parayı. Evet, boğazımdaki gıcıktan bir türlü kurtulamadım. Bir çay arası verdim. Geri geldim. Son bölümümüz için. Ne kadar uzun oldu bilmiyorum ama galiba bu sefer uzun oldu. İyi bir podcast olduğunu düşünüyorum. Çünkü devamlı ayıktım. Devamlı canlı konuştum. Bu sefer sizi sıkmadım büyük ihtimalle. Bir seyircim Facebook'tan Uğur Mumcu'nun bir sözünü paylaşmış. Daha önceden okudum mu hatırlamıyorum. Gerçekten onun sözü mü yoksa ona mal edilen bir söz mü? Artık biliyorsunuz hiçbir şeye güvenemiyoruz. Bazen öyle bir boş bulunuyorsun ki yani. Alıp paylaşıyorsun sonra sahte çıkıyor falan. Ama onun olduğunu tahmin ediyorum ben. Söylediği söz şu. Tam olarak bizim söylediğimiz yani. Ben onu gerçekten okumamıştım. Vay be dedim adam. Demek ki bu yüzden öldürmüşler yani adamı. Son zamanlarda diyor Amerika'da, Avrupa'da bir Kürt milliyetçiliği sevdası var diyor. Şu anda düşünecek olursanız arkadaşlar. Günümüzde bu iyice tavan yapmış durumda. Yani bakın milliyetçilik faşizmdir diyen herkese ben Kürt milliyetçisiyim falan deseniz bravo harikasın yürü be asimile olma falan derler. Bunun sebebi diyor Amerika'nın diyor, sözde Kürt kontrolünde, sözde işte Kürtlere özellik verme bahanesiyle oranın yeraltı zenginliklerini sömürebilmesi için, orayı kullanabilmesi için Orta Doğu'da Amerikan güdümlü bir sözde Kürt devleti kurması diyor amaçları diyor. İşte bizim hep anlatmaya çalıştığımız buydu. Bizim senelerce anlatmaya çalıştığımızı bir paragrafta özetlemiş üstad. İşte üstad dediğim bu olur. Kumarhanelere gidip fotoğraf makinesinin karşısında namaz kılan adama değil, böyle insanlara üstad denir. Çok basit ve öz bir laf. Bunu açacak olursak, bugün siz milliyetçiyim dediğiniz zaman size ırkçı diyorlar, doğru mu? Bugün siz ne mutlu Türk'üm diyene dediğiniz zaman size ırkçı faşist diyorlar, doğru mu? Ama Kürt milliyetçisiyim dediğiniz zaman genelde Kürt milliyetçi, başka ırklar için değil. Orada çünkü Kürtleri kandırıp Uğur Mumcu'nun bu bahsettiği sözde federasyon kurma çabalarından dolayı Kürt milliyetçisiyim dediğiniz zaman o zaman hiç kimsenin sesi çıkmaz, daha da alkışlarlar. Bu sözlerin, bu olayların, bunun mantığını düşünmek lazım. Türk milletinin çok net bir tanımı var. Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmuş olan ve Türkiye Cumhuriyeti'nin içinde yaşayan insanlara Türk denir. Bu kadar basit. Benim etnik kimliğim, ben Türk'üm diyorum. Bana diyorlar ki ırkçı. Ulan benim ırkımın ne olduğu belli mi zaten yani? Türk diye bir ırk mı kalmış yani? Osmanlı İmparatorluğu sağ olsun. İmparatorluk olunca imparatorluğun özelliği zaten. Birçok devleti tek çatı altında tutması. Yani ben kendi ırkımı bilmiyorum ki. Bana DNA testi yapsalar kim bilir ne çıkacak yani. Büyük ihtimalle sizin için de aynısı geçerli. Çünkü zaten bir savaştan dolayı bir karmaşıklık olmuş. Kimin nereden göçtüğü belli değil. Babaannem bilmem nereye göçmeni, babaannemin babası bilmem nereden göçmen, yok öteki taraftaki dedem şuradan göçmen, dedemin babası şuradan göçmen. Yani sadece bir dedemin bir üstüne bile çıkacak olsak o 8 kişi, yani babaannemin anne babası, anneannemin anne babası, dedelerimin anne babası, hepsi farklı yerlerden göçmen zaten. Sizinkiler de öyledir büyük ihtimalle. Bazılarının nereden göçtükleri bile belli değil. Kim hangi ırktan anlamak için genetikçiler gelse Türkiye'ye, biyogenetik bilmem ne uzmanları gelse bilgisayarları bozulur lan. Bilgisayarı kırarlar yani herifler. O şeydeki Turist Ömer'deki kompüter gibi dumanlar çıkar yani kasasından. Hiçbirimizin burada ırkı yok ki. DNA'mıza baksak hepimiz farklı yerlerdeyiz. Bunu artık nasıl bir ırkçılık olabilir yani? Nasıl ırkçı olabiliriz yani? Bizim dediğimiz açık ve net yani. Bu ülkenin vatandaşıysan bu ülkeyi seveceksin, bu ülkenin çıkarlarını düşüneceksin. PKK'nın kendi sitesinde ve bazı BDP'lilerin de söylediği Kürt halk lideri denilen Apo'nun Artin Agopyan isimli Ermeni olduğu her yerde dolaşıyor. Seneler önce de ben bunu görmüştüm. Hani sanmıyorum birinin böyle uydurmuş olacağına bunu. Çünkü seneler önce de ben bunu görmüştüm yani. Gidip örgütte konuşma yapar, hiçbir zaman konuşması Kürtçe değildir. Irkçılık eğer yapmayacaksak o zaman yapmayacağız. Hiç yapmayacağız. Hiçbirimiz yapmayacak. İşte bunu insanlar kavrayamıyor. Ne yazık ki. Kavrayamadıkları için de bu ülke bölünecek. Ben sadece kendimden biliyorum. Benim gibi binlerce, on binlerce, yüz binlerce insan olduğuna da eminim yani. Ben bu ülkeye çok faydalı olabilirdim. Çok faydalı olabilirdim. Ben buna inanıyorum. Türkiye'nin adını birçok ünlümüz gibi dünyada tanıtabilirdim. Ama bu olmayacak artık. Başka bir ülkeye gideceğim ve oranın vatandaşı olacağım. Ama şunu yapacağım, o kesin bir şey. Sizlerin, sadece sizleri ben vatandaşım olarak görüyorum. Sizlerin yaşadıklarını, bunları anlatacağım. Çünkü bunları hiç kimse anlatmaz. Bizim sözde işte bir sürü portakal, mandalin festivallerimiz var. Burada hep sosyal içerikli film derler. Sanatsal film derler. Ama konular hep aynıdır. 50 senedir aynı konu. 50 senede Türkiye'de bir şey olmadı mı lan? Neler neler oluyor. Türkiye patladı yani. Bir kişi de çıkıp şu Silivri'ye atılan aydınların filmini çekmez. Çekemez de. Hadi Türkiye'dekiler korkuyor. Onlara bir şey demiyorum. Bir sürü yabancı filmcimiz var bizim. Onlar nereden bilsinler ki? Onlar Türkiye'de mi yaşıyor? Onların sadece adı Türk. Sadece dergilerde Türkiye'nin gururu diye geçerler, o kadar. Yaptıkları sadece İstanbul çok güzel. Camiler işte bilmem ne, minare, kız kulesi. Rakı kebap çok güzel, harika. Onları çekip İstanbul'un işte güzelliğini gösterin, eyvallah. Biraz da hapishanenin içini göstersene. Bu devamlı mesela. Toplu tecavüzler, toplu tecavüzler. 13 yaşındaki kıza toplu tecavüz ediyorlar. Ondan sonra adam diyor ki, adamın teki, kızım diyor ben çok pişmanım. Benim de diyor senin yaşında kızım var. Gel diyor seni Ramazan'da doyurayım. Aynen bu ya. Gel diyor seni Ramazan'da doyurayım, helalleşelim. Bulacaksın bir zenci, Pascal Numa'yı alacaksın yanına. Hayır şey. Babangida'yı. Babangida'yı alacaksın yanına. Sen yakalayacaksın o adamı. Aynı yere kapatacaksın. Sen onu besleyeceksin. Al diyeceksin, ben seni besliyorum. Ama ağızdan değil. Bunların filmini çekseler ya. Niye çekmiyorlar? Çekmiyorlar çünkü bu sanat filmi dedikleri şey de aslında bir ticaret. Bizde. O yüzden arkadaşlar iş başa düştü. Bizim sesimizi sadece bizler duyurabiliriz. Başkasından beklemeyeceğiz. Sanırım bu sefer bayağı konuştum. Kusuruma bakmayın. 2 hafta olunca biraz dolmuşum demek ki. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Haftaya görüşürüz. Evet, bu podcast beleşti. O yüzden size baldan tatlı gelmiş olabilir. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.